Ayrım 26. Kız kardeşim için. Judy Picoult. Sayfa 413. Perşembe. Yeni bir ateş söndürür başkasını yaktığını. Yeni bir acıyla hafifler eski bir ağrı. Çeviren Özdemir Utku. Romeo ve Juliet. Remzi Kitabevi 2007. William Shakespeare. Romeo ve Juliet. Chample. Yağmur yağıyor. Oturma odasına geldiğimde yargıcı dairenin dış cephesini oluşturan camdan duvara burnu yapıştırmış halde buluyorum. Önünden zikzaklar yaparak aşağı kayan yağmur damlalarına bakıp sızlanıyor. Onlara ulaşamazsın diyorum başını okşayarak. Diğer tarafa geçemezsin. Yanı başına halının üstüne oturuyorum. Kalkıp giyinmem ve mahkemeye gitmem gerektiğini biliyorum. Kapanış konuşmamı gözden geçirmem ve burada boş boş oturmamam gerektiğini biliyorum. Ama bu havada insanı uyuşturan bir şey var. Eskiden babamın Jaguar'ının ön koltuğunda oturup yağmur damlalarının kamikaze dalışını izlerdim. Silecekleri aralıklı çalıştırmayı severdi ve bu nedenle camın benden tarafındaki dünya uzun sürelerle sulu kalırdı. Bu beni deli ediyordu. Direksiyona sen geçtiğinde dilediğini yaparsın derdi babam ben şikayet ettikçe. Duşa önce sen girmek ister misin? Julia yatak odasının açık kapısı önünde dikiliyor. Üzerinde benim tişörtlerimden biri var. Giysinin eteği uyluğunun ortalarına kadar iniyor. Ayak parmaklarıyla halıyı kıvırıyor. Sen gir diyorum. Ben balkona çıksam da olur. Bu sözüm üzerine havanın durumunu fark ediyor. Dışarısı berbat değil mi? Mahkemede mahsur kalmak için iyi bir gün diye cevap veriyorum. Ama çok önemli kararlar olmasa daha iyi olurdu. Yargıç Dösalva'nın bugün vereceği kararla yüzleşmek istemiyorum ve ilk defa bunun nedeni bu davayı kaybetmek değil. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Özellikle de Anna'nın tanık sandalyesindeki itirafı göz önüne alınırsa. Ve umarım yaptığı şey konusunda kendisini biraz daha iyi hissedebilmesini sağlamışımdır. Artık gözüme kararsız bir çocuk gibi görünmüyor. Burası kesin. Bencil de görünmüyor. Hepimize benziyor. Kim olduğunu bulmaya ve bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Gerçek şu ki Anna'nın bana daha önce söylediği gibi kimse kazanmayacak. Kapanış konuşmalarımızı yapacağız ve yargıcın vardığı kanaati dinleyeceğiz ve bundan sonra bile bitmiş olmayacak. Banyoya gitmek yerine Julia yanıma geliyor. Bağdaş kurup yere oturuyor ve elleriyle cama dokunuyor. Chample diyor, sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. İçimdeki her şey bir anda sessizliğe bürünüyor. Uzatmadan diye öneriyorum. Dairenden hiç hoşlanmadım. Gözlerim gri renkli halıdan siyah kanepeye, oradan aynalı duvara ve vernikli kitap raflarına doğru onun gözlerini takip ediyor. Daire en kaliteli eşyalar ve pahalı sanat eserleriyle dolu. En gelişmiş elektronik cihazlar ve bir sürü ıvır zıvırla dolu. Burası rüya gibi bir daire ama kimsenin evi değil. Biliyor musun? Diyorum. Ben de hoşlanmıyorum. Cesi. Yağmur yağıyor. Dışarı çıkıyor ve yürüyorum. Caddenin aşağısına doğru ilerliyorum. İlkokulu ve iki tane dört yolu geçiyorum. Aşağı yukarı 5 dakikada iliklerime kadar ıslanıyorum. İşte o noktada koşmaya başlıyorum. O kadar hızlı koşuyorum ki ciğerlerim acımaya ve bacaklarım yanmaya başlıyor. Nihayet bir adım daha atacak halim kalmayınca kendimi lisenin futbol sahasının ortasına sırt üstü atıyorum. Bir defasında böyle bir fırtınada burada asit almıştım. Sırt üstü uzanmış ve gökyüzünün yere inişini izlemiştim. Yağmur damlalarının derimi erittiğini hayal etmiştim. Beni kalbimden vuracak ve o aciz varlığım boyunca ilk defa kendimi %100 canlı hissedilecek bir yıldırımın düşmesini beklemiştim. Yıldırımın elinde fırsatı vardı ama o gün düşmedi. Bu sabah da düşmüyor. Ben de ayağa kalkıyorum, saçlarımı gözlerimden çekiyorum ve daha iyi bir plan bulmaya çalışıyorum. Anna, yağmur yağıyor. İnsana duşu açık mı bıraktım diye düşündürtecek kadar ağır bir yağmur. Akla barajları, selleri, arkları getiren bir yağmur. Kulağınıza çarşafların hala soğumamış olduğu yatağınıza dönmenizi, saat sanki olduğundan 5 dakika geriymiş gibi davranmanızı fısıldayan bir yağmur. 4. sınıfa kadar gelmiş hangi çocuğa sorarsanız sorun, aynı cevabı alırsınız. Su hep hareket eder. Yağmur düşer ve bir nehir olup dağı önüne katar. Nehir okyanusa ulaşır. Bir ruh gibi buharlaşarak bulutlara erişir. Sonra diğer her şey gibi baştan başlar. Brian, yağmur yağıyor. Anna'nın doğduğu gündeki gibi. Yeni yıl arifesiydi ve yılın o mevsimi için oldukça sıcaktı. Aslında kar yağması gerekirken bardaktan yağmur boşanıyordu. Kayak merkezleri Noel tatilinde kapanmıştı çünkü hepsinin pistleri yağmurdan eridi. Sera yanında doğurmak üzereyken hastaneye doğru araba kullanıyor ve önümü zar zor görebiliyordum. O gece yağmur bulutları yüzünden hiç yıldız yoktu. Belki de bu yüzden Anna doğduğunda Sera'ya adını Andromeda koyalım dedim. Anna diye kısaltırız. Andromeda mı? Dedi. Bilim kurgu romanı gibi mi? Prenses gibi diye düzelttim. Kızımın minik başının üzerinden bakışlarını yakaladım. Gökyüzünde diye açıkladım. Annesiyle babasının arasında uzanır. Sera, yağmur yağıyor. hayırlı bir başlangıç değil diye düşünüyorum. Masanın üstünde elimdeki not kartlarını karıştırarak gerçekte olduğumdan daha becerikli görünmeye çalışıyorum. Kimi kandırdığımı zannediyordum ki? Ben bir avukat, bir profesyonel değilim. Bir anneden daha fazlası olmadım hiç ve o işi de pek layıkıyla yaptığım söylenemez. Bayan Fitzgerald diye uyarıyor yargıç. Derin bir nefes alıyor, önümde duran saçma sözlere bakıyor ve kağıtların hepsini elime alıyorum. Ayağa kalkıyor, boğazımı temizliyor ve yüksek sesle okumaya başlıyorum. Bu ülke ebeveynlerin çocukları adına karar vermelerine yasal olarak izin verilmesi konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Bu mahkemelerin anayasal mahremiyet hakkı olarak gördükleri durum dahilindedir. Bu mahkemeye sunulan bütün deliller göz önüne bulundurulduğunda birden bir yıldırım patlıyor ve korkuyla tüm notlarımı yere düşürüyorum. Çömelip toplamaya koyuluyorum ama tabii ki hepsi birbirine karışmış halde. Önümdekileri yeniden düzenlemeye çalışıyorum ancak hiçbir şey bana bir anlam ifade etmiyor. Aman boş ver, aslında söylemem gerekenler bunlar değil zaten. Sayın yargıç diye soruyorum. Baştan başlayabilir miyim? Yargıç başıyla onaylayınca ona sırtımı dönüyor ve Temple'ın yanında oturan kızıma doğru yürüyorum. Anna diyorum, seni seviyorum. Daha seni görmeden önce bile seviyordum ve bunu söylemek için burada olamayacağım günden çok sonra da sevmeye devam edeceğim. Bir anne olduğum için tüm cevapları bilmem gerektiğinin de farkındayım ama bilmiyorum. Her gün acaba doğru şey mi yapıyorum diye düşünüyorum. Çocuklarımı tanıdığımı zannettiğim ölçüde tanıyor muyum diye düşünüyorum. Senin annen olarak sahip olmam gereken bakış açısını kayıp mı ediyorum diye düşünüyorum. Çünkü Kate'in annesi olmakla fazla meşgulüm. Öne doğru birkaç adım atıyorum. Kate'i iyileştirmek için en ufak bir fırsatın bile üzerine atladığımı farkındayım. Ama bunu yalnızca bu şekilde yapmayı biliyorum. Sen bana katılmasan, hatta Kate de bana katılmasa bile size söylemiştim diyen kişi ben olayım istiyorum. Bundan 10 yıl sonra kucağınızda ve kollarınızda kendi çocuklarınızın olduğunu görmek istiyorum. Çünkü beni ancak o zaman anlayacaksınız. Benim bir ablam var, o yüzden bilirim. Kardeşlik ilişkisi tamamen adillik üzerine kuruludur. Kardeşinin senin sahip olduğun kadarına sahip olmasını istersin, aynı miktarda oyuncak, tabağınızda aynı sayıda köfte, aynı derecede sevmek. Fakat anne olmak tamamen farklı bir şeydir. Çocuğunun senin sahip olduğundan hep daha fazlasına sahip olmasını istersin. Onun altında bir ateş yakmak ve hızla yükselmesini izlemek istersin. Bu kelimelere sığmayan bir şey. Göğsüme dokunuyorum. Ama bir şekilde işte buraya tam oturuyor. Yargıç DeSalvo'ya dönüyorum. Mahkemeye gelmek istemedim ama buna mecburdum. Hukuk böyle işler. Bir kişi bir dilekçe verirse, bu öz çocuğunuz olsa bile buna bir karşılık vermeniz gerekir. Bu yüzden neden Anna için en iyisinin ne olduğunu ondan daha iyi bildiğime inandığımı ağdalı bir şekilde anlatmaya zorlandım. Ne var ki işin özüne indiğinizde inandıklarınızı açıklamak o kadar da kolay değil. Bir şeyin doğru olduğuna inandığınızı söylüyorsanız iki şeyden birini kastediyorsunuzdur. Ya hala alternatifleri tartıyorsunuzdur ya da bunu bir gerçek olarak kabul etmişsinizdir. Tek bir kelimenin nasıl olup da çelişkili tanımlarının olabildiğini mantıken anlayamıyorum ama duygusal olarak kesinlikle çok iyi anlıyorum. Çünkü bazen yaptığımın doğru olduğunu düşünüyorum ve kimi zamanlarda da attığım her adımda kendimi sorguluyorum. Bugün mahkeme benim lehime karar verse bile Anna'yı böbreğini bağışlamaya zorlayamam. Bunu kimse yapamaz. Peki ona yalvarır mıyım? Kendimi engellemeye çalışsam bile bunu ister miyim? Bilmiyorum. Kate'le konuştuktan sonra ve Anna'nın söylediklerini duyduktan sonra bile bilmiyorum. Neye inanacağımdan emin değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Kesin olarak bildiğim iki şey var. Bu dava hiçbir zaman böbrek bağışıyla ilgili olmadı. Seçme şansı olmasıyla ilgiliydi. İkincisi de kimse tamamen kendi başına karar veremez. Bir yargıç ona bu hakkı verse bile. Son olarak Temple'a dönüyorum. Uzun zaman önce bir avukattım ama artık değilim. Ben bir anneyim ve son 18 yıldır bu yolda yaptıklarım bir duruşma salonunda yapmak zorunda kaldıklarımın hepsinden daha zordu. Bu duruşmanın başında Bay Alexander hiç kimsenin yanan bir binaya girmeye ve içeride mahsur kalan birini kurtarmaya mecbur olmadığını söylemiştiniz. Ancak bir bebeğin olduğunuzda ve binanın içinde kalan sizin çocuğunuz olduğunda bu tamamen değişiyor. Durum buysa insanlar yalnızca çocuğunuzu kurtarmak için yanan binayı dalmanızı anlamakla kalmaz, sizden bil fiil bunu yapmanızı da beklerler. Derin bir nefes alıyorum. Gel gelelim, benim hayatım boyunca o bina hep yandı ve çocuklarımdan biri de içindeydi. Onu kurtarmak için tek fırsatım ise diğer çocuğumu içeri göndermekti. Çünkü yolu bilen tek kişi oydu. Risk aldığımın farkında değil miydim? Elbette farkındaydım. Bunun her ikisini de kaybetmek anlamına gelebileceğini bilmiyor muydum? Biliyordum. Anna'dan böyle bir şey istemenin pek de acil olmadığını anlamıyor muydum? Kesinlikle anlıyordum. Ama ikisini de elimde tutabilmenin tek yolunun bu olduğunu biliyordum. Bu yasal mıydı, ahlaki miydi, çılgınca ya da aptalca ya da zalimce miydi bilmiyorum. Ama doğru olduğunu biliyorum. Sözlerimi bitirerek masama oturuyorum. Yağmur sağ yanımdaki pencereleri dövüyor. Acaba hiç dinecek mi diye merak ediyorum. Temple. Ayağa kalkıyorum, not kartlarıma bakıyorum ve tıpkı Sarah gibi hepsini kaldırıp çöpe atıyorum. Bayan Fitzgerald'ın da az önce ifade ettiği gibi bu dava Anna'nın böbreğini bağışlamasıyla ilgili değil. Bir deri hücresi, tek bir kan hücresi, bir DNA zinciri bağışlamasıyla ilgili de değil. Bir kişi haline gelme sürecinin doğruluğundaki bir kızla ilgili. Bu kız 13 yaşında ki bu zor ve acılı ve güzel ve keyif vericidir. Bu kız şu anda ne istediğini ve kim olduğunu bilemeyebilir. Ancak bunu keşfetme şansını hak ediyor. Bundan 10 yıl sonra da bana sorarsanız son derece hayranlık uyandıracak birisi olacak. Kürsüye doğru yürüyorum. Fitzgerald'lardan imkansız yapmalarının istendiğini biliyoruz. Yani çatışantlı bir çıkarları olan çocuklarının sağlıklarıyla ilgili bilgilendirilmiş kararlar vermek. Eğer bizler Fitzgerald'lar gibi doğru kararın hangisi olduğunu bilmiyorsak bu durumda son söz o bedenin sahibi olan kişinindir. O kişi 13 yaşında olsa bile. Nihayetinde bu da davanın konularından biri. Bir çocuğun belki de ebeveynlerin daha iyisini bilebildiği bir durum. Anna'nın bu davayı açmayı tercih ederken 13 yaşında birinden bekleyeceğimiz bütün o ben merkezci nedenlerden ötürü bunu yapmadığını biliyorum. Bu kararı yaşıtları gibi olmak için almadı. Bu kararı vücuduna bir şeyler batırılmasından sıkıldığı için almadı. Bu kararı acı çekmekten korktuğu için almadı. Dönüp Anna'ya gülümsüyorum. Size bir şey diyeyim mi? Anna sonunda ablasına o böbreği verirse hiç şaşırmam. Ancak benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Yargıç DeSalvo, tüm saygımla söylüyorum, sizin ne düşündüğünüzün de önemi yok. Sarah ve Brian ve Kate Fitzgerald'ın ne düşündüklerinin de önemi yok. Önemli olan Anna'nın ne düşündüğü. Sandalyeme doğru yürüyorum. Dinlememiz gereken tek ses onunki. Yargıç DeSalvo kararını vermek üzere 15 dakika ara veriyor ve ben de bu süreyi köpeği dolaştırmak için kullanıyorum. Adalet Sarayı'nın arkasına doğru uzanan ufak yeşilliğe dolanırken Byrne de kararı bekleyen muhabirleri kesiyor. Hadi artık diyorum. Yargıç doğru yeri bulmak için 4. turunu atarken kimse bakmıyor. Ancak bu söylediğimin tamamen doğru olmadığı anlaşılıyor. En fazla 3-4 yaşında bir çocuk annesinin yanından fırlıyor ve bize doğru coşkuyla koşturuyor. Kuçu kuçu diye bağırıyor. Köpeği yakalamak için ellerini uzatıyor ve yargıç da iyice yakınıma sokuluyor. Bir dakika sonra annesi de geliyor. Kusura bakmayın, oğlum bu aralar köpeklere sardı da onu sevebilir miyiz? Hayır diyorum otomatik olarak. O bir hizmet köpeğidir. Öyle mi? Kadın doğruluyor ve oğlunu geri çekiyor. Ama siz kör değilsiniz. Ben epilepsi hastasıyım ve köpek de nöbetlere karşı bir tedbir. Doğru söyleyeyim mi diye düşünüyorum bir kerecik. Hayatımda ilk kez. Fakat insanın kendine gülebilmesi gerekir öyle değil mi? Ben bir avukatım diyorum ve kadına sırıtıyorum. Köpek benim için ambulansları kovalıyor. Yargıç ve ben yanlarından uzaklaşırken ıslık çalıyorum. Yargıç DeSalvo kürsüye elinde ölen kızının çerçeveli bir resmiyle geliyor ve bu davayı kaybettiğim o anda anlıyorum. Kanıtların sunulması sırasında beni etkileyen bir nokta diye başlıyor. Bu salonda bulunan hepimizin yaşam kalitesi mi yoksa yaşamın kutsallığı mı tartışmasına girmemiz oldu. Fitzgerald'lar gayet belirgin bir şekilde her daim Kate'in hayatını sürdürmesi ve ailenin bir parçası olmasının çok önemli olduğunu düşünmüşler. Ancak bu noktada Kate'in varlığının kutsallığı Anna'nın hayatının kalitesiyle tamamen iç içe geçmiş durumda ve benim görevim de bu ikisinin ayrılıp ayrılamayacağını görmek. Başını iki yana sallıyor. İçimizden herhangi birinin bu ikisinden hangisinin en önemlisi olduğuna karar verebilecek derecede üstün olduğunu sanmıyorum. Bu konuda en zayıf olan kişi de benim. Ben bir babayım. Kızım Dina 12 yaşındayken sarhoş bir sürücü tarafından öldürüldü ve o gece hastaneye koştuğumda onunla bir gece daha geçirebilmek için her şeyimi verirdim. Fitzgerald'lar bu konumda kızlarını biraz daha hayata tutabilmek için her şeylerini vermelerinin istenmesi konumunda 14 yıl geçirmişler. Kararlarına saygı duyuyorum. Cesaretlerini takdir ediyorum. Bu fırsatlara sahip olabildikleri gerçeğini imreniyorum. Ancak her iki avukatın da işaret ettikleri gibi bu dava artık Anna ve böbreğiyle ilgili değil. Bu kararların nasıl alındığıyla ve kimin alması gerektiğini nasıl belirleyeceğimizle ilgili. Boğazını temizliyor. Cevap şu ki bu durumun kesin doğru bir cevabı yok. Bu bakımdan ebeveynler, doktorlar, yargıçlar ve toplum olarak el yordamıyla doğruyu arıyor ve geceleri rahat uyuyabilmemize imkan veren kararlar alıyoruz. Çünkü ahlak etikten daha önemlidir ve sevgi de hukuktan önemlidir. Yargıç DeSalvo yerinde huzursuzca kıpırdanan Anna'ya dönüyor. Kate ölmek istemiyor diyor yumuşak bir tonla. Ama bu şekilde yaşamak da istemiyor. Bunu bilerek ve kanunları da bilerek verebileceğim yalnızca tek bir karar var. Bu seçimi yapmasına izin verilmesi gereken yegane kişi bu konunun tam kalbinde bulunan kişidir. gürültüyle nefesimi bırakıyorum. Bu kişiden kastım Kate değil, Anna. Yanı başımda Anna nefesini tutmuş halde. Son birkaç gündür gündeme getirilen konulardan birisi 13 yaşında bir insanın bu gibi ağır kararlar alıp alamayacağıydı. Ancak bana kalırsa burada yaş temel anlayışı etkileyecek en son değişken. Aslına bakılırsa buradaki bazı yetişkinler en basit çocukluk kuralını unutmuşa benziyorlar. İzin almadan kimseden bir şey almamalısın. Anna diye soruyor. Lütfen ayağa kalkar mısın? Anna bana bakıyor ve ben başımla onaylayarak onunla birlikte ayağa kalkıyorum. Şu anda diyor Yargıç de Salvo, senin ebeveynlerinden tıbbi olarak azat olduğunu ilan ediyorum. Bunun anlamı onlarla yaşamaya devam etsen de sana ne zaman yatman gerektiğini, televizyonda hangi programları seyredebileceğini ve tabağındaki brokoliyi bitirmek zorunda olduğunu söyleme hakları olsa da her türlü tıbbi tedavi söz konusu olduğunda son sözün sana ait olduğudur. Seraya doğru dönüyor. Bayan Fitzgerald, Bay Fitzgerald. Size Anna ile birlikte kendisinin doktoruyla görüşmeniz ve doktorun bundan böyle doğrudan Anna ile görüşmesi gerektiğini açıkça anlayabilmesi için bu kararı kendisine anlatmanız talimatını veriyorum. İhtiyaç duyması halinde kendisine yol gösterilmesi için Bay Alexander'dan Anna 18'ine gelene dek tıbbi konularda kendisine hukuk danışmanlığı yapmasını talep ediyorum. Böylelikle daha zorlu kararlarda ona yardımcı olabilir. Bu kararların ebeveynleriyle birlikte alınmamasını öneriyor değilim. Ama nihai kararın sadece Anna tarafından verilmesi gerektiğini söylüyorum. Yargıç bakışların üzerinde sabitliyor. Bay Alexander, bu sorumluluğu kabul ediyor musunuz? Yargıç haricinde daha önce hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin sorumluluğunu üstlenmemiştim. Şimdi ise Julia ve Anna olacak. Şeref duyarım efendim diyorum ve Anna'ya gülümsüyorum. Adliye binasından ayrılmadan önce o formların bugün imzalanmasını istiyorum diye emrediyor yargıç. İyi şanslar Anna. Ara sıra geçerken uğramayı ihmal etme. Nasıl olduğunu merak ederim. Tokmanı indiriyor ve o duruşma salonunu terk ederken bizler de ayağa kalkıyoruz. Anna diyorum. O hala yanımda hareketsiz ve şok olmuş bir halde otururken başardın. İlk olarak yanımıza Julia geliyor ve Anna'yı kucaklamak için korkulukların üzerinden eğiliyor. Çok cesurdun. Anna'nın omzunun üstünden bana bakıp gülümsüyor. Sen de. Ama sonra Anna bir iki adım atıyor ve kendisini ebeveynleriyle yüz yüze buluyor. Aralarında bir adım ve aşılması gereken koca bir zaman ve huzur evreni var. O ana dek Anna'yı biyolojik yaşından daha büyükmüş gibi algılamayı başladığımı fark etmemiştim. Oysa ki şu an kararsız bir halde göz teması kurmayı başaramayarak duruyor. Hey diyor, Brian aralarına bir köprü atarak kızını kendine doğru çekip beceriksizce kucaklıyor. Geçti. Sonra Sarah da onlara katılıyor, kolları her ikisinde sarıyor, omuzları oynadıkları oyunu baştan icat etmek zorunda olan oyuncuların oluşturduğu bir takımı andırıyor. 26. ayrımın sonu, sayfa 427.